Engelsiz başlıyor. NTV Radyo'dan merhaba, ben Ayhan Aktaş. Engelsiz'de bir kez daha birlikteyiz. İşitme Engelliler Olimpiyatlarından bahsedeceğiz bu haftada. 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları yani Deaf Olympics Brezilya'da devam ediyor. Turnuvada maçlarını tamamlayan branş sporcuları yurda dönmeye de başladı. İlk gelen kafile karate milli sporcuları oldu. Karate milli sporcularımız turnuvayı 1 altın, 5 gümüş, 5 bronzla toplamda 11 madalyayla tamamladı ve bu da oyunlar rekoru olarak bir not düştü önümüze. Ki bunu konuşacağız, kimlerle konuşacağız? Bu turnuvada 1 altın, 1 gümüş madalya kazanan Sabri Kıroğlu'yla milli sporcumuz ve milli takım antrenörü Levent Aydemir'le konuşacağız.
Engelsiz.
Şu anda hattımızda Sabri Kıroğlu var. Sabri merhaba, hoş geldin NTV Radyo'da Engelsiz'e.
Merhabalar, iyi günler herkese, iyi yayınlar diliyorum.
Sabri, İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarından bahsediyoruz ve az önce de bahsettiğim gibi karate milli takımımız ülkemize ilk gelen kafilelerden ve sen de bu kafilede yer aldın. Bir gümüş, bir altın madalya elde ettin. Şimdi bu sportif başarıdan bahsedeceğiz ama seni kısaca bir tanıyabilir miyiz? Sabri Kıroğlu kimdir?
Sabri Kıroğlu, 1986 doğumlu. Aslen Düzceliyim, doğma büyüme İstanbul. Şu an hala da Düzce'de yaşıyorum. Aynı zamanda Düzce Spor Akademisi kulübü sporcusuyum. 25 yıldır da karate sporuyla uğraşıyorum.
Peki Sabri, merak edenler için açmanı, anlatmanı rica edeceğim. İşitme engelliyiz dedik ama benimle iletişim kurabiliyorsun. Bu da evet. Anladığım kadarıyla belli bir oranda işitme kaybım var. Biraz bu taraftan bahseder misin? İşitme engelinin ne seviyede, evet. Nasıl oldu? Doğuştan mı, sonradan mı?
Benim işitme engelim sonradan, küçük yaştayken ateşli hastalığı geçirdiğim için işitme kaybı yaşamışım. Tabii ben küçük olduğum için bunun farkında değildim. Yaşım ilerledikçe duymadığımı fark ettik. Daha sonra işte işitme testleriyle %55 üstü olduğunu fark ettik ve işitme cihazıyla daha rahat duyuyorum.
Peki sen az duyuyorsun ama rakiplerin aynı zamanda hiç duymayanlardan da olabiliyor. Peki evet, bu evet. Bir dengesizlik, bir hani kural dışılık ya da ne bileyim farklı bir anlamı var mı? Yani böyle bir kısıtlama oluyor mu?
Yok, kural dışılık yok. Şöyle, Olimpiyat Komitesi'nin söylemiş olduğu yönetmelikte diyor ki her iki kulakta da %55 dB ve üzeri oran olması gerekiyor diyor. Bu oranı sahip kişiler, sporcular burada yarışabiliyor diyor. Şöyle de bir şey var. Kendileri de, Olimpiyat Komitesi de kendisi işitme testine tabi tutuyor.
Evet.
Yani ben rapor aldım deyip gidip kendiniz direkt yarışamıyorsunuz. Anladım. Onlar da kendi işitme testlerini alıp sizi bu şekilde yarışmaya uygun veya değil diyorlar. Bu oranlar tuttuğu sürece işitme engellilerde yarışabiliyoruz. Hem Avrupa, Dünya hem de Olimpiyatlarda.
Evet, yani bu senin yarışabilmen için uygulanan prosedür. Peki benim evet. demek istediğim şu. Hiç duymayanlar senin eğer rakibinse bu sana bir avantaj sağlıyor mu?
Açık söylemek gerekirse tabii ki biraz daha avantajlı sayılıyorum. Yani sonuçta diğer arkadaşlarımız hiç duymayanlar, konuşamayanlar oluyor. Ben biraz daha kendimi avantajlı hissediyorum, evet. Yalnız şöyle bir dezavantajı oluyor benim için de yarıştıktan sonra. Mesela röportaj veriyoruz. Biz az duyuyoruz ama işitme cihazlarımızla duymamız daha iyi oluyor. Konuşabiliyoruz aynı zamanda ama hiç konuşamayan, hiç duyamayan arkadaşlarımızdan bazen önyargılı bir şekilde tepki de alabiliyoruz. Yani bakıldığında sonuçta kurallar gereği biz bu yarışmalara katılma hakkımız var ama işitme engelli arkadaşlarımızdan, çevremizden olumsuz tepkiler de alıyoruz. Ben biraz daha sağduyulu olmalarına davet ediyorum.
Evet. Peki o zaman Brezilya'dan bahsedelim. Ferdilerde gümüş, takım olarak da altın madalya elde ettiniz ve bu da rekora tekabül etti. Biraz bundan bahseder misin? Çünkü karate'de kata disiplininde bu madalyaları elde ettin. Kata nedir?
Şimdi bizim karate branşında iki dal var, kata ve kumite diye. Kata'yı açacak olursak, kata kısaca hayali dövüş diyoruz. Bu bireysel ferdi bir şekilde de oluyor. Takım halinde, senkronizasyon şeklinde de oluyor. Hayali bir rakibi varmış gibi ve standart teknikleri olan, çevresinde ön tarafa, arka taraftan gelen atakları karşı blok atak şeklinde uygulayabileceği ama kimsenin olmadığı, bunu hayali olarak düşünerek yapılan bir branş. Kumite ise karşılıklı ikili müsabaka. Vurduğu zaman puan alıyor.
Anladım.
Belirli kurallar çerçevesinde. Kata ve kumite bu şekilde ayrılıyor. Ben ferdi katada bireyselde ikinci oldum. Takım katada da arkadaşlarımızla beraber şampiyon olduk.
Evet. O zaman spora giriş hikayenle devam edelim. İşitme engelli olduğunu çocukken fark etmişsiniz. Daha sonra Sabri'nin hayatında neler değişti? Okul hayatında ve daha sonra spora girişte birisi mi yönlendirdi yoksa sen mi keşfettin karateyi?
Ben 6 yaşımda karateye başladım. O zamanlar tabii ki farkında değildik. Ailem de benim işitme kaybımın olduğunu farkında değildi. Yani çünkü herhangi bir doktora da gitmemiştik. Yalnız okulda zorlanıyordum. İlkokulda, ortaokulda, lisede. Ama bu çok beni etkilemiyordu. Yaşım ilerledikçe işitme kaybım günden güne, yıldan yıla artmaya başladı. En çok zorlandığım dönemim de üniversite dönemiydi. Üniversite döneminde işitme cihazı da kullanmıyordum tabii bu yaşıma kadar. Üniversite dönemimde hocalarım bir şey dediğinde ben farklı bir şey yapıyordum. Onun kulaklarında problem mi var, bir doktora gittin mi falan diye hocalarımız söylüyordu. Ben de aslında bunu biraz kendimde şey hissediyordum. Kendim kötü hissediyordum. Yok kulaklarımda bir şey yok, ben duyuyorum falan diyorum ama bu gerçekten çok ciddi bir konuymuş.
Evet.
Ben doktora gidince de işitme kaybımın sol kulağımın özellikle çok ileri derece, sağ kulağımın da orta derece kaybı olduğunu öğrenince yani açıkçası üzülmüştüm.
Hı hı.
Üniversitem de bitince askere gitmek için başvurduğumda kulaklarımdan dolayı askere gidemedim. Bu bende çok psikolojik olarak kendimi çok kötü hissetmiştim askere gidemediğim için.
Evet, bir travma yaşattı, anladım.
Evet, ondan sonra bizim karate branşındaki hocalarımız cihaz kullanmaya başlamıştı. Karate branşındaki hocalarımız benim işitme cihazı kullandığımı fark edince işitme engellilerde karatede yarışmak istemez misin diye bana söylediler. Hani oranlarım tutuyor mu tutmuyor mu bir odyometriye bakarak tuttuğunu da öğrenince ilk etapta kabul etmek istemedim. Orada da yine dediğim gibi kendimi kötü hissetmiştim. Kimse engelli olmak istemez ama oranlarım da tutuyor. Bir süre yarışmak istemedim. Daha sonra işte eşim tavsiyelerde bulundu. Hani işitme engellilerde yarışabilirsin, neden kendini kötü hissediyorsun gibi. Eşimle bir istişare yapınca hocalarımızın da desteğiyle işitme engellilere bu şekilde başladım.
Evet.
Tam olarak başlama tarihim işitme engellilere 2018 yılında başlamış oldum.
Peki 2018-2022 arasında Sabri Kıroğlu'nun elde ettiği başarılar özellikle uluslararası arenalarda, turnuvalarda nelerdir? Biraz bunlardan bahseder misin?
Tabii ki 2018 yılında ilk Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonu olduktan sonra Avrupa şampiyonasına katıldım. 2018 Avrupa şampiyonuyum ferdi katada. 2021 yılında İran'da yapılan dünya şampiyonasında hem ferdi katada hem takım katada şampiyon oldum. Bir de bu son Brezilya'da yapılan olimpiyatlarda da ferdi katada ikinci, takım katada birinci oldum. Yani
evet.
Hedefim inşallah bir sonraki olimpiyatlara kadar zirveyi kaptırmamak.
Sabri Kıroğlu karate milli takımımızın kata branşında, kata disiplininde şampiyon sporcusu, engelsiz de bizlerle birlikteydi. Az sonra karate milli takımımızın değerli antrenörü Levent Aydemir ile engelsiz devam edeceğiz. Sabri Kıroğlu çok teşekkür ediyorum. NTV Radyo'da engelsize katıldığın için sportif ve özel yaşantında başarılar diliyorum sana.
Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size.
Çok sağ ol. Engelsiz. Levent Aydemir merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'da Engelsiz'e.
Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Brezilya 11 madalya ve oyunlar rekoru. Öncelikle bu Brezilya'yı değerlendirelim mi? Türkiye'ye dönen ilk kafilede sizdiniz. Yani
evet,
işimizi bitirdik geldik gibi bir durum oldu.
Evet tabii, yani maç programında maçları olan kafile bizdik. O yüzden ilk biz gittik önce kafileden sonra oraya. Ondan sonra da maçlarımızı bitirdik. Çocuklar da başarılı oldu. Etna Allah razı olsun. Yani dediğiniz gibi işimizi bitirdik, geldik ülkemize.
Evet.
Bir bayram havasında geçti. Tam bayramdı. Bayram üstünde bayram yaşadık.
Evet. 11 madalya, 1 altın, 5 gümüş ve 5 bronz. Levent Aydemir bu dereceyi nasıl değerlendiriyor? Ki adı rekor ama tabii ki bunu teknik direktörün ağzından dinlemek daha farklı anlam olacak diye düşünüyorum.
Evet tabii, yani teknik detaylara gelince aslında konuşulacak çok şeyler var. Yani örneğin mesela Ukrayna çok başarılı işitme engelli olimpiyatlarında. Ama tabii işte maalesef yaşadığımız bir savaş var.
Evet.
Bu savaşın da etkilerini sporda da görüyoruz. Yani birazcık pozitif anlamda Ukrayna'yı destek anlamda hakemlerine destekleri oldu. Normalde ferdi kategorilerin ikisinde hiç almayacağımız hakemler tarafından verilen cezalar oldu. En son gün takım maçında, bayanlar takım maçında maçı 2-0 almamız gerekirken 1-1 berabere bitirip 2 puan farkla finale kaybettik. Yani ince detaylar var ama neticesinde aldığımız madalyalar gerçekten çok iyi bir derece. Aynı zamanda bizi en çok sevindiren aslında takımımızda hiçbir sporcunun madalyasız gelmemiş olması. Yani bütün sporcularımız oradan madalyayla geldi. Bizi en çok sevindiren nokta bu.
Evet. 2017'de Samsun'da ev sahipliğinde yaptığımız bir turnuva vardı, olimpiyatlar vardı ve 17 altın toplamda 46 madalyayla tamamladığımız bir turnuvaydı. Göğsümüzü gere gere de her yerde anlattık değil mi Levent Hocam? Şimdi,
evet, doğru.
O günden bugüne araya bir de pandemi girdi. Nasıl şartlarda milli takım sporcularının motivasyonunu üst seviyede tuttunuz ve bugünkü başarılar geldi? Biraz bu arada geçen zamandan bahseder misiniz? Ve tabii, Türkiye'deki işitme engelliler karate ne seviyede?
Ya normalde zaten normal takımları bile gerçekten biz aktif tutmakta zorlandık bu pandemi döneminde. Normal A takımda da ben milli takımlar başkanı olarak görev yapıyordum. O dönemde gerçekten işte ilk zamanlar internet üzerinden, Zoom üzerinden canlı antrenmanlar yaptık. Sonra biraz ortalık düzelince günlük antrenmanlara geçtik. Tabii bu normallerde böyle olunca engelli oldum, özellikle işitme engelli. Bunun zorluğu daha da artıyor. Biz bu konuda federasyonumuz gerçekten çok profesyonel çalıştı. Hem hocalarımız hem psikologlarımız sporculara destek, bu manada çok destek oldular. Birebir bağlantı yaptık sporcularımızla, bir Zoom üzerinden, bilgisayarlar üzerinden devamlı irtibata geçip seminerler verdik. Psikologlarımız devamlı görüştü. Antrenmanlarımızı ekran üzerinden yaptık. Antrenman programları verdik çocuklara. Sonra da düzelince biraz böyle pandemi artık hani alışmaya başlayınca, düzelmeye demeyelim de biz maalesef alıştık artık pandemiye. O dönemden sonra da sporcuları kulüplere çağırıp kulüplerde antrenmanlara başladık. İşitme engelliler karate branşındaki seviyesi 2012 yılında kurduk işitme engellileri karate takımını. İlk kurduğumuzda işte yaklaşık 8 ile 10 kişi vardı, yani maksimum 10 kişi vardı. Şimdiki Türkiye şampiyonumuz yaklaşık 100-120-130 kişiyle yapılıyor.
Evet.
Şu anda 150 taneye yakın sporcumuz var. İşitme engelliler, yani engelli bir takım onun için gerçekten iyi rakamlar bunlar.
Kesinlikle.
Ama tabii toplumumuzda engellilerin, işitme engellilerin spor yaptıkları ve bazı takımlarda, bazı branşlarda başarılı oldukları duyuldukça, aileler tarafından bilindikçe destekler artıyor, katılımlar artıyor. Bu konuda da teşekkür ederiz özellikle sizlere.
Hı hı.
İşte sizin aracılığınızla ailelere ulaşıyoruz. Aileler duydukça çocuklarını yönlendiriyorlar. Ve böylelikle adetlerimiz inşallah artarak devam eder diye düşünüyorum.
2012 olarak tarih verdiniz. 2012'den önce işitme engelli bir karate sporcusu var mıydı? Ve onlar normal sıradan sporcularla mı bir arada, eğer varsa, mücadele ediyordu? Öyle bir alan açmak zorunda mı hissetti federasyon?
Aslında var. Bir iki tane sporcumuz, örneğin bizim bundan önceki milli takım kaptanımız Ozan Genç, işitme engelli olmasına rağmen normaller maçlarına giriyordu ve orada mücadele ediyordu. Örneğin Sakarya'da Nurkan Kayacık hocamız var. Onun öğrencisi var, Rümeysa diye. O da normallerde işitme engelliydi ama normallerde maçlara katılıyordu. İşte böyle bir alan açılınca biz de İşitme Engelliler Federasyonu'na başvurarak karate takımını kurmak istediğini söyledik.
Hı hı.
O zamanki yönetimde sağ olsunlar yardımcı oldular. Böylelikle işitme engellilerde karate milli takımını da kurmuş olduk o tarihte.
Az önce Sabri Kıroğlu'na da aynı soruyu sordum. Bir de teknik seviyede size sormak isterim. Şimdi Sabri'nin belli bir yüzdesel işitme şansı var. Ancak rakibi, evet, hiç duymayan bir sporcu da olabiliyor. Bu avantaj ya da dezavantaj olarak mindere yansıyor mu?
Şimdi şöyle, tabii işitme engelliler normalde uluslararası müsabakalara katılmak için uluslararası federasyonların koyduğu bir limit var. %50, her iki kulağında %55 desibel üstü işitme kaybı olması gerekiyor. Burada %55'in üstü %55 olsun ya da %100 olsun, hangi oranda olursa olsun aynı kategoride yarışıyorlar. Tabii ki sonradan işitme kaybı olanlar ya da işitme kaybı işte %55, %56, %160 civarında olanlar tabii ki avantaj sağlıyor. Niye? Çünkü en azından duyabiliyor, komutları alabiliyor. Antrenmanda biz rahatlık çekebiliyoruz. Çünkü zor da olsa söylediklerimizi anlayabiliyorlar. İşitme cihazı kullanıyorlar. O şekilde anlayabiliyorlar. Ama %100 hiç işitme duyusu olmayan birisinin gerçekten tamamen antrenman şeyi tamamen göz göze, görsel olarak devamlı kontak halinde olmanız lazım. Tabii ki bu oransal olarak güç oluyor, zor oluyor.
Evet. Önümüzde belirlediğimiz bir takvim var mı?
Şimdi biz geçen 2021'in Kasım ayında Dünya Şampiyonası yaptık Tahran'da, İran'da. O bitti. Sonra işte aslında bizim için de olimpiyatlar için bir hazırlıktı. Takımımız da orada görmüş olduk aslında. Şimdi olimpiyatları da bitirdik. Bizim önümüzde Uluslararası Federasyon'un takvimde yer alan Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonları var. Fakat şu anda tarihi belli değil. Ama evet. Biz teknik ekip olarak sporcuları hem kulüplerini takip ediyoruz hem de kulüplerindeki antrenörlerle beraber antrenmanlara gelmesi için destekliyoruz, teşvik ediyoruz. Devamında takipçisi oluyoruz. Eğer tarihleri belli olduğu zaman da federasyonumuza bir kamp programı, maç programına göre verip ona göre de kamp programları hazırlayıp onları tatbik ediyoruz.
Evet. İşitme Engelliler Karate Milli Takım Teknik Direktörü Levent Aydemir NTV Radyo'da Engelsiz'de bizlerle birlikteydi. Şu sıralar devam eden, Brezilya'da devam eden olimpiyatlarda elde edilen 11 madalyayı değerlendirdi ve Türkiye'deki engelliler karate hakkında da değerlendirmelerini dinledik. Son olarak yine sözü size bırakmak isterim. Ne söylemek istersiniz İşitme Engelliler camiasına?
Evet, biz tabii görevimizi yaptık, sporcular görevini yaptı, teknik ekip görevlerini yaptı ve geldik. Ama orada mücadele eden takımlarımız var, takım sporları özellikle. Onların hepsinden güzel haberler bekliyoruz. Başarılı olmalarını gönülden destekliyoruz ve istiyoruz. Ayrıca da sessizlerin sesi olduğunuz için de size çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz.
Hoşçakalın.
Engelsiz.
Engelsiz'i bu haftalıkta tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş. Teknik kumandada Ersin Şişman. Bir sonraki hafta yeni konu ve konuklarımızla engelli sporundan bahsetmek üzere şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz. Engelsiz sona erdi.